Ayrım 24.
Padişah tarafından öldürtüldüğü için maktül diye anılan Sadrazam Mustafa Paşa tarafından 1755 yılında inşa ettirilen cami, 1774 yılında Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Seyit Ahmet Efendi'nin imamlık yapması ve avlusuna inşa ettirilen tekkeyle Nakşibendilerin ibadethanesi haline gelmişti. Nakşibendi şeyhlerinin imamlık hocalık yaptıkları ve ölümlerinden sonra avlusuna defnedildikleri Maktül Mustafa Paşa Camii, Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra harabeye dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Nakşibendi şeyhinin arkasında kıldığı namazın 10 aylık cezasının onanmasından bir gün sonraya rastlaması dikkat çekiyordu. Namazda Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar da Tayyip Erdoğan'la saf tutuyordu. Yargıtay tarafından Tayyip Erdoğan'ın son umudu olan karar düzeltme isteminin reddedilmesi üzerine Kırklareli Pınarhisar Cezaevi'nin yolunu tutuyordu. Böylece Erdoğan'ın 23 Temmuz 1999 tarihine kadar sürecek olan cezaevi günleri başlıyordu. Pınarhisar Cezaevi'nden ziyade Tayyip Erdoğan'ın siyasi karargahı haline geliyordu. Yenilikçi kanadın önde gelen isimleri başta olmak üzere Erdoğan'ın ziyaretçileri hiç eksik olmuyordu. Erdoğan'ın taraftarları Pınarhisar'a adeta kamp kuruyordu. Pınarhisar'ın girişindeki benzin istasyonu karşılama merkezi haline gelmişti. Erdoğan'ı ziyarete gelen isimler önce burada karşılanıyor, ondan sonra cezaevine götürülüyordu. Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara Milletvekili Oya Akgönenç ile birlikte Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar'da ziyaret ediyordu. Tayyip Erdoğan bu görüşme sırasında yeni bir parti kuracağının ilk işaretlerini veriyordu. Erdoğan, Recai abi bu işler böyle gitmez diyordu. Erdoğan kendisini ziyaret eden Erzurum eski milletvekili Abdülillah Fırat'ın, Tayyip Bey biraz sabret, Erbakan Hoca'nın yaşı biraz ilerledi. Hak vaki olduğu zaman onun yerine sen geçersin şeklindeki sözlerine, senin dediğin tarikatlarda olur, biz siyasetten bahsediyoruz. Biz cemaat değil, siyasi parti kurmaktan bahsediyoruz diyerek niyetini açık açık belirtiyordu. 24 Nisan 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde Emin Çölaşan, adamına göre cezaevi başlıklı yazısında Tayyip'in cezaevi karargahını anlatıyordu. Türkiye'de cezaevi rezaletini hepimiz az çok biliriz. Devletin sözünün geçmediği, koğuşlarına ve koridorlarına egemen olamadığı cezaevi sayısı az değildir. Özellikle İstanbul böyledir. Oraları mahkumlar yönetir, içeriye her şeyi sokmak serbesttir. Silah, cep telefonu, uyuşturucu, içki, kadın vesaire. Yeter ki bedelini ödeyecek güç ve paraya sahip olun. Ama en laçka cezaevlerinde bile bir kural vardır ki onu çiğnemek kolay değildir. Ziyaret günü ve kısıtlı görüş. Her hükümlü veya tutuklunun kimlerle ne zaman görüşeceği bellidir. Avukatlar dışında bunlar genelde aile bireylerinden oluşur. Ziyaret günleri de bellidir. O günler dışında çok olağanüstü bir şey olmadıkça içeriye hiç kimse görüşçü olarak alınmaz. İstanbul'un eski belediye başkanı Tayyip geçtiğimiz günlerde DGM'de yargılandı ve hapis cezası aldı. Kırklareli'nin Pınarhisar cezaevinde yatıyor. Televizyonlarda izliyoruz, gazetelerde okuyoruz. Partilileri her gün akın akın Tayyip'e gidiyorlar. Ziyaret günü kavramı falan yok. O kadar ki Tayyip ziyaretçi ağırlamaktan yorgun düşmüş ve az gelin diye haber salmış. Yani Tayyip için ziyaret günü, saati ve ziyaretçinin kimliği gibi kısıtlamalar yok. Acaba Pınarhisar cezaevinde yatmakta olan diğer mahkumlar için de aynı kural geçerli mi? Onların ziyaretçileri de her gün içeri girip görüş yapıyorlar mı? Hayır, o cezaevinin ziyaret günü cumartesi. Sadece Tayyip için bir de özel olarak çarşamba yapıldı. Doğu Perinçek İşçi Partisi Genel Başkanı. O da DGM'de yargılandı ve hapis cezası aldı. Haymana cezaevinde yatıyor. Dikkat ediniz, Tayyip ve Doğu'nun yatmakta olduğu iki cezaevi de 3 aşağı 5 yukarı aynı olan ilçe cezaevleri. Yani kuralları aynı olması gereken yerler. İyi ama Doğu'ya perşembe günleri dışında ziyaret yasağı var. Aile bireyleri sadece onu perşembe günleri görebiliyor. Partili arkadaşları genelde göremiyor. Ya da bir kişinin görmesi için bin bir formalite gerekiyor. Çok sayıda kitabın yazarı Doğu'ya içeride yazı yazması için bilgisayar verilmiyor, duruşmalara kelepçeli getiriliyor. Tayyip'le Doğu'nun suçları arasında fazla bir fark yok. Yani her ikisi de yüz kızartıcı suçtan falan hüküm yemedi. Ceza süreleri hemen hemen aynı. Sadece yattıkları cezaevleri farklı. Peki devletin bu iki siyasetçiye karşı uyguladığı farklı tutum nasıl açıklanacak? Bırakın her şeyi bir yana, Türkiye'deki on binlerce mahkumun hangisi Tayyip'in olanaklarından yararlanıyor? Bu ülkede Tayyip ve benzerlerinin bir ayrıcalığı mı var? Bu mu adil düzen? Kayseri'nin refahlı eski belediye başkanı Şükrü Karatepe bundan bir süre önce Atatürk'e hakaretten hapis cezası almış ve kendisi için özel odalar hazırlanmıştı. Halılar, buzdolapları, ziyaretçi yine serbest. Bizim medyamız mafya babası Sedat Peker koğuşları donatınca gürültü koparıyordu. Ama aynı şeyi siyasetçiler yapınca görmezden geliyordu. Şimdi diyebilirsiniz ki ne yani, eski bir belediye başkanına ırz düşmanıyla, yan kesiciyle aynı işlemi mi yapalım? Bu soru doğrudur. Onlara belki bazı olanaklar sağlanması gerekir. Aynı olanakların Doğu Perinçek'e de sağlanması gerekmez mi? Bir yerde Pınarhisar cezaevinde günde en az 50 kişinin ziyaret ettiği Tayyip, öte yanda Haymana cezaevinde birkaç metrekarelik odada tecrit edilmiş, cezaevi kuralları dışında hiç kimseyle görüştürülmeyen parti genel başkanı Doğu. Bu işin kuralı var mıdır, varsa nedir? Adına adalet denilen kavram yozlaşınca, adamına göre adalet uygulaması başlayınca, bu ülkede her şey kökünden sallanmaya başlar. Devlet en büyük yarayı o zaman alır. Eğer Tayyip'e uygulanan kurallar normal ise o takdirde bütün mahkumların aynı olanaktan yararlanması gerekir. Değilse bir şeylerin değişmesi zorunludur. Şu işe bakınız ki medya artık bu hadiseyle gırgır geçiyor. Gazetelerde Pınarhisar'da Tayyip Baba türbesi açıldı diye haberler çıkıyor. Ama kimin umurunda? Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Pınarhisar Savcılığı bu sözleri herhalde duymuyor. Tayyip cezaevinde değil, adeta yatılı bir okulda kalıyor. Ziyaret listesini her gün Pınarhisar Fazilet Partisi ilçe örgütü savcıyı onaylatıyor, sonra türbe ziyareti başlıyor. Kalacağı cezaevini bile kendi seçti, içerisi dayanıp döşendi. Ha, bir şey daha ekleyeyim. Kapıda biriken ziyaretçilerin listesi Tayyip'e de veriliyor. Tayyip'in kabul edeceğini bildirmesi üzerine bu isimlere görüş izni veriliyor. İstemedikleri zaten alınmıyor. Yani Tayyip bu özgürlüğe de sahip. Bu yazdıklarımı sakın yanlış anlamayın. Bu yazıyı Tayyip'e yapılan uygulama sona erdirilsin diye değil, Türkiye'deki bütün mahkumlara aynı uygulama yapılsın diye yazdım. Artık adamına göre muamele yapmaktan vazgeçelim. Bu şaklabanlığa hiç değilse adaleti alet etmeyelim. Ayıp oluyor. Erdoğan'ı cezaevinde Amerikan, İngiliz ve İsrail büyükelçileri, elçilik görevlileri bile ziyaret ediyor. Yeni partinin kuruluş temellerini atıyorlardı. Tayyip'i ziyaret eden en önemli isimlerden biri de Abdullah Gül'dü. Gül 100 kişilik bir grupla cezaevinin kapısına dayanmıştı. Gül Erdoğan'ın cezaevinden güç alarak çıkacağını, cezaevinin kendisi için bir fırsat olacağını söylüyor, parti çalışmaları için üstü kapalı açıklamalar yapıyordu. Oysa aldığı ceza sonucu Tayyip'in siyasi hayatı bitmiş, artık yasalar gereği muhtar olmasına bile imkan kalmamıştı. Ancak Türkiye'de her istediklerini yaptıran güçler, ABD, İngiltere ve İsrail iş başındaydı ve keşfettikleri Tayyip'in önünü açıyor, ona koşması için engelsiz kulvarlar hazırlıyorlardı. Emine de şaşırdı. Tayyip'in cezaevine gitmesinin ardından 29 Mart 1999 günü Emine, çocuklarıyla beraber kocasını ziyarete gidiyordu. Bu günü Emine'yi övme kitabından izleyelim. Çocuklarıyla birlikte Emine Erdoğan 29 Mayıs 1999 günü ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Aradan 3 gün geçmişti. 3 çocuğuyla beraber cezaevine doğru yol alıyordu. Yolda çocuklarına tembihlerde bulunuyordu. Sakın babanızı üzmeyin ve onun yanında ağlamayın. Ne olursa olsun Tayyip üzülmemeliydi. Heyecan içindeydiler. Kontrollerden sonra içeri alındılar. Emine Hanım ve kızları Esra ile Sümeyye, içlerinde eşya olan kolilerle içeriye girerken, Bilal mağrur bir ifadeyle elinde bir tepsi baklava ile arz-ı endam etti. Hepsi çok heyecanlıydılar ve bir o kadar da duyguluydular. Ağlamamak için kendilerini zor tutuyorlardı. Bu ziyarette kocasını solgun, bezgin ve yorgun, bakımsız göreceklerini tahmin eden Emine Hanım ve çocukları şaşkındı. Çünkü karşılarında pırıl pırıl takım elbiseler içinde, tıraşlı, zinde ve sanki eve geliyormuş gibi görünen bir Tayyip Erdoğan vardı. Şaşkınlıklarını üzerlerinden hemen atan Emine Hanım ve çocuklar, kucaklaşmanın ardından da babalarına aldıkları hediyeleri verdiler. O gün ayrıca Erdoğan için getirilen iki kurbanlık koç da cezaevinde kesildikten sonra bir kamyonetle dışarı çıkartılmıştı. 24 Temmuz 1999 tarihi geldiğinde Tayyip'in yeni parti kurmak için karargah olarak seçtiği Pınarhisar'daki zorunlu tatili de bitiyordu. Tayyip de şaşırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Tayyip Erdoğan'ın kendisini tehdit ettiğinden bahiste şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine 2000 Taksim 86 hazırlık NO ile soruşturma başlatılmış, 2000 Taksim 7 karar ile bizzat Başsavcı Vural Savaş'ın imzasıyla takipsizlik kararı verilmişti. 13-10-2000 tarihi ile verilen karar şöyleydi. Kartal Cumhuriyet Savcılığı'nın 24-6-1999 gün ve 221 sayılı iddianamesiyle sanık Recep Tayyip Erdoğan hakkında görevli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ı öldürmek suçuna aleni şekilde tahrik etme suçundan ve TCK'nın 311. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin uygulanması suretiyle cezalandırılması istemiyle kamu davasının açılmasından sonra 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanunun 4-12-1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan yasa hükümlerini göz önünde tutan Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2-3-2000 gün ve 423 Taksim 96 sayıyla suç tarihinde sanığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 4483 sayılı yasanın 3H fıkrası gereğince yargılama yapılması öncelikle İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olup sanık hakkında hazırlık tahkikatının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya vekilince yargılamanın da Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılması zorunlu bulunduğundan usuli muamelelerin durdurulmasına gerekli izin için dosyanın İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir. Yapılan ön incelemeler sonunda 18-5-2000 tarihinde İçişleri Bakanı Saadettin Tantan tarafından soruşturma izni verilmesine karar verilmiş, bu karara yapılan itirazın Danıştay 2. Dairesi'nin 14-9-2000 gün ve 2563 Taksim 3135 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine Başsavcılığımıza gönderilen dosya incelendi. Sanığın yalnızca olay anında kullandığı sözcükler esas alınırsa suçun oluştuğu kabul edilebilirse de olay sonrası belirlenen söz ve davranışları, samimi görülen ve uyum gösteren savunmaları ve dosyadaki belgelerin tümünün değerlendirilmesinden suç işlemek kastıyla suç konusu sözleri söylemediği açıklığa kavuştuğundan sanık hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına. Kararın bir örneğinin Cumhuk'un 164. maddesi gereğince sanığa tebliğine karar verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş kendi şikayet ettiği Erdoğan hakkında yine kendi takipsizlik kararı veriyor ve böylece Erdoğan'ın yolundaki engellerin sonuncusu ve en önemlisi de açılıyordu. Erbakan'la yolları ayırıyor. Tayyip Pınarhisar dönüşü Erbakan'la da yolları ayırıyor, Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki aile apartmanının alt katını büro olarak kullanmaya başlıyordu. Yeni partisini kurma çalışmalarının son safhalarını burada gerçekleştirecekti. ABD İstanbul Başkonsolosu Carolyn Huggins ile Erdoğan gizli gizli sürdürdükleri görüşmelerini 28 Eylül 1998 yılında aleniyete dökmüşlerdi. Erdoğan'a DGM'nin verdiği cezanın ardından müstemleke valisi edasıyla bu tür gelişmeler Türk demokrasisine olan güveni zayıflatır diyordu. Ankara bu açıklamaya kendince sert tepki göstermiş ancak ABD yönetimi başkonsoloslarına sahip çıkmıştı. ABD çok açık ve net olarak başkonsolosun arkasında olduğunu açıklıyordu. 1998 yılının Eylül ayının son günü yaptığı açıklama ile ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı James Foley, Erdoğan'a destek mesajı veren Huggins'in Washington'ın talimatını yerine getirdiğini, bu sözlerin arkasında durduklarını vurguluyordu. Tayyip Pınarhisar'dan çıkmasının ardından Çevik Bir ile bir araya geliyordu. Taraflara göre oldukça sıcak bir görüşme olmuştu. Bu görüşmenin ardından Bir ve Erdoğan, ABD'de Yahudi Komite olarak bilinen Jewish Komite'nin konuğu oluyorlardı. Tayyip Çevik Bir'e yeni kuracağı parti hakkında bilgiler vermiş, askerlerin bu oluşuma nasıl bakacağını sormuştu. Bir'in cevabı sizin geçmişinize değil, bugün ne yapacağınıza bakarlar. 16 Temmuz 2000'de Jewish Komite'nin davetlisi olarak bulunduğu ABD'de JINSA yani Yahudi Güvenlik Enstitüsü yetkilileriyle bir araya geliyor, kendisine gezi boyunca Kiptaş eski genel müdürü Erdoğan Bayraktar ve Münci İnci eşlik ediyordu. 4 Temmuz 2001 yılında Erdoğan ABD Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılıyor, çok büyük bir ilgi görüyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından 1977'de Ankara'da büyükelçilik diplomatı olarak atanan ve 1981-1984 yılında yine Ankara'da görev yapan, 1994 yılından beri tek görevi Erdoğan'ı takip etmek olan ve 25 yıldır ülkemiz ve insanlarımızla ilgili araştırmalar yapan İsrail'in Türkiye özel uzmanı Alon Liel adlı Mossad ajanı, Demo İslam, Türkiye'nin Yeni Yüzü adlı İbranice kitabında Tayyip Erdoğan'ı 10 yıl öncesinden keşfettiklerini söylüyordu. İsrail'e ders verirken Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu soran öğrencilere Light İslam cevabı verdiğini söylemesi, AKP'nin perde arkasının en net aynası olarak gösteriliyordu. Alon Liel tarafından eğitilmeye başlayan Erdoğan birçok kez Amerika'ya gidiyor, gerekçelerini ise dil öğrenmek, çocuklarıyla hasret gidermek olarak açıklıyordu. Oysa öğrendiği tek bir dil yoktu. CIA Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Yahudi Mason Abramovic, Tayyip Erdoğan'ı belediye makamında 15 Ekim 1996 günü ziyaret ediyor, "Siz İstanbul'u yönetip yıldızınızı parlatabildiğinize göre Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz" sözleri basında yer alıyordu. Abramovic'in bu sözleri Tayyip'in bazı şartları kabul etmesi halinde ABD'nin kendisini başbakanlığa hazırlayabileceği mesajı şeklinde yorumlanıyordu. Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce 18 Temmuz 2001'de İsrail Büyükelçisi ve uzun yıllar İsrail ordusuna görev yaptıktan sonra dışişleri kadrosuna alınan azılı bir İslam düşmanı olan David Sultan'la bir görüşme yaptığı ve ona yeni oluşacak partinin İsrail ve ABD politikalarına asla ters düşmeyeceği yolunda garanti verdiği konuşulup yazıldı. Bu arada Fethullah Gülen, Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler yaptığı ve aralarında adeta bir ortaklığın oluştuğu bu ortaklıkta önemli bir aracının da Müthiş Türk diye isim yapan Ali Rıza Bozkurt olduğu iddia ediliyordu. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alevi Mamaş köyünden olan ve bir zamanlar çiftçilik yaptığı söylenen Ali Rıza Bozkurt, şimdi dünya Mason locasının en gözde simalarından. ABD'li Yahudi şirketlerin Orta Asya ve Orta Doğu'daki en önemli aracılarından. Körfez Savaşı'na bir ara Irak askerlerine esir düşen Ali Rıza Bozkurt 24 saat içinde serbest bırakılmıştı. Bir ara Amerika'dan dönen Ali Rıza Bozkurt ayağının tozuyla AKP'ye katılmıştı. Orta Asya petrollerinin Akdeniz'e taşınması konusunda BOTAŞ'ın karşısında ABD şirketlerini savunan meşhur Türk Tayyip tarafından ayakta karşılanmıştı. Gülen Erdoğan arasındaki önemli ayaklardan birisi de Azizler Holding AŞ'nin başkanı ve BİM Marketler Zinciri'nin ortağı TÜSİAD üyesi Cüneyt Zapsu'ydu. Fethullah Gülen'e yakınlığıyla tanınan Zapsu, Tayyip Erdoğan'ı TÜSİAD'çılara pazarlayan kişi olma ünvanını da taşıyordu. Bülent Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan, Mehmet Barlas'ın karısı Mecbure Canan'ın abisi TESEV Başkanı Can Peker, Kaya Turgut gibi TÜSİAD'çılarla Tayyip'in buluşmasını sağlayan Fethullah Gülen'in gözdeleri Cüneyt Zapsu ile Münci İnci'ydi. Münci İnci ilginç kişilerle de ortaklıkları bulunan bir isimdi. Bunlardan bazıları Ercan Arıklı, Masar Efe Özal, Tevfik Ahmet Özal, Bülent Şemiler, C. Uğur Kutay, Masum Türker, Hasan Fehmi Ketenci, Hasan Bora, Fahri Görgülü, Neriman Ülsever, Cüneyt Akman, Nazire Albayrak, Aliye Alev Törüner, Celal Kazdağlı, Birsen Akgündüz ve birçok şirkette Mehmet Fadıl Akgündüz ya da namı diğer Cihat Fadıl yer alıyordu. Siirt'ten milletvekili seçilen ve Siirt seçimlerinin iptalinde kendisinden kurtulunduğundan bahiste ortamın yatışmasına neden olan isimlerden Fadıl Akgündüz, Münci İnci ile birçok şirkette ortaktı. Bir örnek vermek gerekirse Kandilli'de bulunan 306.097 sicil nolu Intermedia yayıncılığın ortakları arasında Münci İnci ve M. Fadıl Akgündüz yer alıyordu. USPA da açık adıyla Birleşik Devletler Barış ve Strateji Enstitüsü gibi Yahudi örgütlerinin Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen ve Çevik Bir'le ortak ilişkileri dikkat çekiyordu. USİP, CIA ve Pentagon'la bağlantılı başka ülkelerde ve özellikle Türkiye'de iktidara gelecek kişilerin İsrail ve ABD'ye sadık kalıp kalmayacaklarını araştıran ve garantiye alan bir üst kuruluş olarak biliniyordu. 1998 yılında USİP'in düzenlediği Londra'daki özel bir toplantıya Abdullah Gül ile MÜSİAD'ın eski başkanı Erol Yarar katılıyordu. Gül ve Yarar'dan başka aynı tarihler içerisinde Tayyip Erdoğan da Londra'daydı. ABD'nin Yahudi kökenli iki Türkiye stratejisi Mark Grossman ile Morton Abramovich ise USIP'in düzenlediği toplantının mimarlarıydı. Burjuva ile tokalaşma. Serpil Yılmaz, Burjuvayla Tokalaşma başlıklı yazısında Tayyip'in iş adamları ve İsrail yetkilileriyle bir araya gelmesi konularında şöyle diyordu. Bu oluşumun belediye başkanlığı döneminde temeli atılmıştı. MÜSİAD ona yakındı ama TÜSİAD'la da arası açık durmamalıydı. TÜSİAD'daki temsilcisi Bin Marketlerin sahibi Cüneyt Zapsu iş adamlarıyla buluşmasını sağlıyor, ikna turlarını tamamlıyordu. Türk Burjuvazisi'nin temsilcisi bir aileden gelen Bülent Eczacıbaşı'nı evinde ağırlıyor, Özal'ın avukatı Münci İnci'nin Durusu'daki villasını hizmete açıyordu. Kalamış Marina'da kahvaltı düzenleyen bir başka iş adamı dostu Güngör Çepni basına görüntü vermekten çekinmiyordu. Aslında film çekilmiş, bu gördüklerimiz yalnızca fragmanlardan ibaretti. 81 ilde anketler yapılmış, hedef belirlenmiş, Türkiye'nin dört bir yanına taşlar yerleştirilmişti. ABD'nin Tayyip ve ekibini izlemeye aldırttığı isimlerden biri de ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Silver Lawrence'dı. Müsteşar Lawrence, AKP'den Akif Gül'le, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşüyordu. Müsteşar Lawrence'ın uzmanlık ve ilgilendiği alan Orta Doğu ve İslami hareketler. Türkiye'deki gelişmeler ve yeni oluşumlar hakkında raporlar yazdığı ve bu raporların anında İsrail tarafından değerlendirildiği biliniyordu. İngilizler de sahnede. Tayyip ve ekibini el altından örgütleyen İngilizler de sahnedeki yerlerini alıyorlar. Tayyip'in kuracağı partiden duyacakları memnuniyetleri anlatıyorlardı. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short ile 7 Ağustos 2001 tarihinde Üsküdar'daki bürosunda görüşme yapan Erdoğan, kurulacak parti hakkında konuştuk ve görüşme son derece olumlu geçti diyordu. İngiliz Başkonsolos Short ise şunları söylüyordu. Bildiğiniz gibi biz çoğulcu demokrasiden yanayız. Bu parti de bu düşünceyi destekliyor. Böyle bir partinin kurulması bizi mutlu eder. Sevindirik olanların arasına ADL de katılıyor. Anti-Defamation League, kısa adıyla ADL, Yahudilerin tüm dünyadaki en etkin örgütü. En büyük amaçları Yahudilere karşı yapılan karalamalara karşı çıkmak olarak belirtiliyordu. Oysa ülkemizdeki faaliyetlerine baktığımızda bir siyasi partiyi kurmak ve yönetmekle çalışma sahalarına giriyordu. Örgüt ABD yönetimi içinde son derece etkili. Bunun yanında finans ve medya dünyasında açıkça görülen bir ağırlığa sahip. Bu Musevi örgütünün başkanı Abraham Foxman Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a geliyordu. Erdoğan Foxman görüşmesinde Tayyip'in radikal İslamcı gruplara ve Yahudilere bakışı gündeme geliyor, Erdoğan'ın Orta Doğu ve İsrail ile ilgili kanaatleri soruluyor, alınan cevaplar sevindirik olunarak not ediliyordu. Görüşmede İran konusu ele alınıyor, İsrail-Türkiye arasında var olan anlaşmanın daha da ileri götürülmesinde mutabakata varılıyordu. Tayyip'in Yahudiler hakkındaki düşünceleri bu görüşmelerin ardından tamamen değişiyordu. 11 Haziran 2005 tarihli her fırsatta Yahudi düşmanı olduğunu vurgulayan Vakit gazetesinde Tayyip'in ADL'den aldığı ödülün fotoğraflı haberi yer alıyordu. Yahudi kuruluşlarından ödül alan insanlara hakaretler yağdıran gazete bu konuda U dönüşü yapıyordu. Her zaman Tayyip'i yere göğe sığdıramıyordu. Tayyip'in Musevi düşmanlığının Türkiye'de yeri yok şeklindeki sözlerinin yanında şu açıklamalarına da yer veriyorlardı. Musevi düşmanlığı utanç verici bir akıl hastalığının tezahürüdür. Katliamla sonuçlanan bir sapkınlıktır, sapıklıktır. 25.06.2003 tarihinde Akşam Gazetesi'ne demeç veren Fuller'ın açıklamaları, ünlü siyasal İslam ve Orta Doğu uzmanı Graham Fuller'dan çarpıcı analiz, AK Parti iktidarda olduğu sürece sistemi içine sindirecek şeklinde bir başlıkla veriliyordu. Siyasal İslam ve Orta Doğu uzmanı eski CIA ajanı Graham Fuller, Ankara'nın ABD için her zaman önemli bir müttefik olarak kalacağını söyledi.